Ayrım 17.
Sayfa 776. Çivilenmiş, taş kesilmiş gibi şaşkın, anlatılamaz, belirsiz bir sıkıntı arasından bu kabir azabının anlamını, kendisinin peşi sıra gelen bu cehennemin nereden çıktığını kendi kendine sorarak duruyordu. Birdenbire elini alnına götürdü. Birden hafızasını toparlayanların her zamanki hareketidir bu. Buranın gerçekten her vakitki geçit olduğunu, Fontainebleau yolu üzerinde krala rastlama ihtimali olduğu için bundan kaçınmak üzere bu dolambaçlı yolun kullanıldığını, 35 yıl önce kendisinin de bu kapıdan geçtiğini hatırladı. Cosette de daha az dehşete düşmüş değildi. Başka bir açıdan ürküntü duyuyordu o. Hiçbir şey anlamıyordu, soluğu kesiliyordu. Gördüklerinin imkansız şeyler olduğunu düşünüyordu. En sonunda haykırdı. ''Baba, ne var bu arabaların içinde?'' ''Jean Valjean, kürek mahkumları'' dedi. ''Nereye gidiyor bunlar?'' ''Küreğe vurulmaya.'' Yüzlerce elin vurduğu sopalar o anda gayretkeşlik etti, kılıçların yassı yüzleriyle yapılan vuruşlar da bunlara katıldı. Bu adeta bir kamçı, bir sopa kudurganlığı haline aldı. Kürek mahkumları eğildiler. Bu eziyetten ortaya iğrenç bir boyun eğme çıktı. Hepsi zincire vurulmuş kurt bakışlarıyla sustular. Cosette'in bütün vücudu titriyordu. ''Baba, bunlar insan mı?'' diye sordu. ''Zavallı sefil, kimi vakit?'' dedi. Bu gerçekten de kralın bulunduğu Fontainebleau'dan sakınmak için Mans yolunu tutan, gün doğmadan Bicêtre'den ayrılan kafileydi. Bu dolambaçlı yol korkunç yolculuğu 3-4 gün daha uzatıyordu. Ama kral hazretlerini bir işkence görmekten korumak için daha da çok uzatılabilir. Jean Valjean bitkin bir halde eve döndü. Bu tarz rastlantılar korkunç birer darbedir, bıraktıkları hatıra bir sarsıntıya benzer. Bununla birlikte Jean Valjean Cosette'le Babilon sokağına dönerken gördükleri şeyler hakkında onun kendisine sorduğu başka soruların farkına varmadı. Belki de kendisi çöküntüsünün altında fazlasıyla düşünceliydi de onun sorularını duyup karşılık verecek durumda değildi. Yalnız gece Cosette'in yanından ayrılıp yatmaya giderken onun alçak sesle sanki kendi kendine konuşur gibi ''Bana öyle geliyor ki bu adamlardan birisi yolumun üzerine çıksa, onu sadece yakından görsem yüreğime iner ölürüm'' dediğini duydu. Bereket versin bu acıklı günün ertesi günü bilmem hangi resmi tören dolayısıyla Paris'te şenlikler, Champ-de-Mars'ta geçit, sen üzerinde yarışmalar, Şanzelize'de tiyatro oyunları, Etoile Meydanı'nda havai fişek şenliği, her yerde donanma vardı. Jean Valjean alışkanlıklarını zorlayarak Cosette'i bir gün öncenin etkisinden kurtarmak, o gün önünden geçen o iğrenç şeyi Paris'in neşeli gürültüsü içinde unutturmak için bu eğlencelere götürdü. Şenliği süsleyen geçit dolayısıyla üniformaların ortalarda dolaşması yadırganmıyordu. Jean Valjean da gizlenen bir kimsenin iç duygusuyla muhafız alayı üniformasını giydi. Böylece bu gezintinin hedefine ulaşılmış oldu. Cosette'in baş tasası babasını memnun etmekti. Ayrıca kendisi için her şey yepyeniydi. Onun için gençliğin uysallığı, kolay hoşnutluğuyla milli bayram haline gelen bu sevinç ziyafetinin karşısında eğlenceyi pek öyle dudak bükmeden kabul etti. Öyle ki Jean Valjean başarıya ulaştığını, iğrenç görüntüden hiçbir iz kalmadığına inandı. Birkaç gün sonra bir sabah, hava güneşliydi, ikisi de köşkün bahçeye inen basamağı üzerindeydiler. Bu da Jean Valjean'ın kendini bağlı tuttuğu sanılan kurallarına, Cosette'in de üzüntüsü yüzünden hep odasında oturma alışkanlığına aykırı bir şeydi. Cosette sabahlığıyla genç kızları pek sevimli bir şekilde çevreleyen, yıldızın üzerindeki buluta benzeyen bu erken saat kıyafetiyle ayakta duruyordu. Başına güneş vurmuştu, iyi uyuduğundan yanakları pembe pembeydi. Duygulanan adamcağızın bakışları altında bir papatyayı yoluyordu. ''Seni seviyorum, biraz, çılgınca'' falan diye başvurulan o büyüleyici efsaneden habersizdi. Bunu ona kim öğretecekti ki? Bu çiçeği içgüdüsüyle pek masumane bir papatyayı yolmanın kalbini yolmak olduğunu bilmeden elliyordu. Hüzün adlı dördüncü bir güzel olsaydı da gülümseseydi Cosette mutlaka bu güzele benzerdi. Dipnot: Grek efsanelerine göre güzelliğin en çekici özelliklerini temsil eden üç melek vardı. Jean Valjean bu küçük parmakların o çiçeğin üzerindeki manzarasını seyrederken bu çocuktan yayılan ışığın içinde her şeyi unutmuş büyülenmişti. Yandaki çalıların arasında bir saka kuşu cıvıldayıp duruyordu. Beyaz bulutlar gökyüzünden öylesine bir neşeyle geçiyorlardı ki sanki daha yeni serbest bırakılmışlar sanılırdı. Cosette büyük bir dikkatle çiçeğini yolmaya devam ediyordu. Bir şey düşünür gibiydi ama hiç şüphesiz bu pek hoş bir şeydi. Birdenbire kuğunun zarif yavaşlığıyla başını omuzunun üzerine döndürdü. Jean Valjean'a, "Babacım, kürek mahkumluğu nedir?" diye sordu. Dördüncü kitap. Aşağıdan gelen imdat yukarının yardımı olabilir. 1. Dıştan yara, içten iyileşme. Hayatları böylece yavaş yavaş kararıyordu. Onlara ancak eskiden büyük bir mutluluk olan bir tek eğlence kalmıştı. Bu da açlara yiyecek, üşüyenlere giyecek götürmekti. Cosette'in de sık sık Jean Valjean'la birlikte gittiği bu yoksulları yoklamada eski açılmaların, iç dökmelerin bir takım kalıntılarına yeniden kavuşuyorlardı. Kimi vakitte gün iyi geçtiyse giderilen pek çok sıkıntı, canlandırılan, ısıtılan pek çok küçük çocuk olduysa Cosette akşama biraz neşeleniyordu. İşte böyle bir anda Jondrette'lerin pis odasını görmeye gittiler. Bunun hemen ertesi günü Jean Valjean sabahleyin o ufak köşkte gene her zamanki gibi sakin bir halle göründü ama sol kolunda yanığa benzer pek iltihaplı, pek berbat, derin bir yara vardı. Ne olduğunu pek açıklamadı. Bu yara yüzünden bir aydan çok ateşler içinde yattı, hiçbir yere çıkamadı. Hiçbir hekime görünmek de istemiyordu. Cosette ısrar edince köpek doktorunu çağır diyordu. Cosette sabah akşam öyle tanrısal bir halle ona yararlı olabilmenin verdiği öyle meleksi bir mutlulukla yaraya pansuman yapıyordu ki Jean Valjean bütün eski neşesinin geri geldiğini, korkularının, kaygılarının yok olduğunu görüyor. "Ey kutlu yara, ey kutlu hastalık!" diyerek Cosette'i seyrediyordu. Cosette babasını hasta görünce köşkü bırakmış, küçük evi, arka avluyu yeniden sevmeye başlamıştı. Hemen hemen bütün günlerini Jean Valjean'ın yanında geçiriyor, ona istediği kitapları okuyordu. Genel olarak seyahat kitapları. Jean Valjean yeniden hayata geliyordu. Mutluluğu anlatılamaz ışıklar içinde canlanıyordu. Lüksemburg Parkı, çevrelerinde dolaşan yabancı genç, Cosette'in soğukluğu, ruhundaki bütün bu bulutlar silinip gidiyordu. Kendi kendine, "Bütün bunları ben yarattım. İhtiyar bir deliyim ben," diyordu. Mutluluğu o ölçüdeydi ki Jondrette'lerin o berbat odasında Thénardier'lerin hiç beklenmedik, korkunç bir şekilde ortaya çıkışları onun üzerinden kayıp gitmişti. Kurtulmayı başarabilmiş, izini kaybettirmişti ya, üst tarafı ne umurundaydı. O sefilleri ancak acımak için aklına getiriyordu. İşte şimdi hapisteler zarar verecek durumda değiller diye düşünüyordu. Ama sıkıntı içinde ne içler acısı bir aile. Men kapısındaki iğrenç görüntüye gelince Cosette bundan bir daha söz etmemişti. Manastırdayken rahibe Saint Mathilde Cosette'e müzik öğretmişti. Cosette'de bir serçe sesi vardı ama ruhu olan bir serçe. Arada sırada yaralının o gösterişsiz evinde yanık türküler söylüyordu. Bunlar Jean Valjean'ı pek sevindiriyordu. Bahar yaklaşıyordu. Bahçe bu mevsimde öyle şahaneydi ki Jean Valjean bir gün Cosette'e "Bahçeye hiç çıkmıyorsun," dedi. "Git biraz gezin." Cosette "Hay hay babacığım," dedi. Babasının sözünü yerine getirmek için bahçesindeki gezintilerine yeniden başladı. Çoğu zaman yalnız dolaşıyordu çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi Jean Valjean muhakkak ki parmaklıklı kapıdan görünmekten korktuğu için oraya hemen hemen hiç gelmiyordu. Jean Valjean'ın yarası onların hayatında bir değişiklik olmuştu. Cosette babasının acılarının azaldığını, iyileşmeye başladığını, mutlu göründüğünü görünce sevinç duydu ama bu öylesine yavaş yavaş tabii bir şekilde olmuştu ki farkına bile varmadı. Sonra Mart ayıydı, günler uzuyordu, kış gidiyordu. Kış da daima kederlerimizden bir şeyler alıp götürür. Sonra yazın doğuşu olan bütün gün doğuşları gibi serin, bütün çocukluk devreleri gibi neşeli Nisan geldi. Yalnız yeni doğmuş bir çocuk gibi olduğundan bazen bir parça gözü yaşlıydı. Bu ayda tabiatta gökten, bulutlardan, ağaçlardan, çayırlardan, çiçeklerden insanın kalbine geçen pek hoş ışıklar vardır. Cosette daha pek gençti, kendisine pek benzeyen bu Nisan sevincinin etkisi altında kalmamasına imkan yoktu. Azar azar kendi bile farkına varmadan aklındaki kara düşünceler çekilip gitti. İlkbaharda öğleyin bodrumların ışıklanması gibi üzgün ruhlar da aydınlanır. Cosette bile artık çok üzgün değildi. Aslında bu böyleydi ama genç kız bunu anlayamıyordu. Sabahleyin kahvaltıdan sonra saat 10'a doğru babasını bir çeyrek saat için bahçeye çıkarmayı başardığı vakit onun hasta koluna destek olarak güneşte onu merdivenin önünde dolaştırırken her an güldüğünün, mutlu olduğunun farkına varmıyordu. Jean Valjean onun yeniden renklendiğini, körpeleştiğini görüyor, pek seviniyordu. Gene alçak sesle "Ey kutlu yara!" diyordu. Böylece Thénardier'lere minnettardı. Yarası iyileşince gene tek başına alacakaranlıkta yaptığı gezintilerine başlamıştı. Paris'in tenha bölgelerinde böyle tek başına dolaşıp da bir maceraya rastlamayacağını sanmak hata olur. 2. Plutarkan'a bir olayı açıklamaktan çekinmiyor. Bir akşam küçük Gavroş bir lokma yemek yememişti. Bir gün önce de bir şey yememiş olduğunu hatırladı. Bu pek can sıkıcı bir hal alıyordu artık. Karnını güzelce doyurmayı denemeye karar verdi. Salpetriyer'den öteye ıssız yerlerde dolaşmaya çıktı. Hiç beklenmeyen büyük nimetler oradadır. Kimsenin olmadığı yerde bir şeyler bulunur. Köy gibi bir yere kadar uzandı. Austerlitz köyüne benzetti burasını. Daha önceki gezintilerinde içinde yalnız yaşlı bir adamla yaşlı bir kadının sık sık görüldüğü eski bir bahçe görmüş, bu bahçede de oldukça zararsız bir elma ağacı gözüne çarpmıştı. Bu ağacın hemen yanında içinden bir elma ele geçirilebilecek iyi kapanmamış iki yemiş sandığı vardı. Bir elma bir akşam yemeğidir, bir elma hayattır. Adem peygamberi mahveden şey Gavroş'u kurtarabilirdi. Bahçenin bir yanı taş döşenmemiş, evler yapılıncaya kadar çalılıklarla çevrilmiş ıssız bir yan sokaktı. Bahçeyi sokaktan bir çit ayırıyordu. Gavroş bahçeye doğru yöneldi, yan sokağı buldu, elma ağacını tanıdı, yemişliği tespit etti, çiti inceledi. Bir çit bir adımda aşılacak bir şey demektir. Gün batıyordu, ara sokakta bir tek kedi bile yoktu, vakit pek uygundu. Gavroş öbür yana geçmeye hazırlanmışken birdenbire durdu. Bahçede konuşanlar vardı. Çitin bir aralığından içeri baktı. Öbür yanda iki adım ilerisinde çitin dibinde tam da geçmeyi tasarladığı deliğin kendisini ortaya çıkaracağı noktada sıra yerine kullanılan yere yatmış bir taş vardı. Bu taşın üzerinde bahçedeki o yaşlı adam oturuyordu, karşısında da yaşlı kadın ayakta duruyordu. Kadın homurdanıyordu. Gavroş pek saygılı bir çocuk değildi, dinledi. Yaşlı kadın "Bay Mabeuf" diyordu. Gavroş Mabeuf diye düşündü. Pek gülünç bir ad. Dipnot, Mabeuf'ün de okunuşu aynıdır. Benim öküz anlamına gelir. Adı geçen yaşlı adam hiç kımıldamıyordu. Yaşlı kadın bir daha "Bay Mabeuf" dedi. Yaşlı adam gözlerini yerden ayırmadan karşılık vermeye karar verdi. "Ne var Plutarkan'a?" Gavroş Plutarkan'a diye düşündü. Gülünç bir ad daha. Plütark ana sözüne devam etti. Yaşlı adam da konuşmayı kabul etmek zorunda kaldı. Ev sahibi memnun değil. Niçin? 3 taksit borcunuz var. 3 ay sonra 4 taksit borcum olacak. Sizi sokağa atacağını söylüyor. Sokakta yatarım. Meyvacı kadın para istiyor. Odun demetlerini vermiyor artık. Bu kış neyle ısınacaksınız? Hiç odununuz olmayacak. Güneş var. Kasap veresiye satışı kabul etmiyor. Artık et vermek istemiyor. Bu iyi oldu. Eti iyi hazmedemiyorum. Ağır geliyor bana. Akşam yemeğinde ne yiyeceksiniz? Ekmek. Fırıncı borca mahsuben biraz para istiyor. Para olmayınca ekmek vermeyeceğini söylüyor. Bu da iyi. Ne yiyeceksiniz? Ağaçta elma var ya. Evet ama beyim böyle 5 parasız da yaşanmaz ki. Param yok yok, ne yapayım? Yaşlı kadın gitti, yaşlı adam yalnız kaldı. Düşünmeye başladı. Gavroş da kendi yönünden düşünüyordu. Gece hemen hemen iyice bastırmıştı. Gavroş'un düşüncelerinin birincisi şu oldu. Çitten geçeceği yerde onun altına oturdu. Çalılığın alt tarafında dallar bir parça aralanıyordu. İçinden işte bir yataklık diye haykırdı, oraya büzüldü. Sırtını hemen hemen Mabeuf babanın sırasına dayamıştı. 80'lik adamın soluk aldığını duyuyordu. Bunun üzerine yemek yerine uyumaya çalıştı. Tavşan uykusuydu bu, tek gözü kapalı uyku. Bir yandan içi geçerken bir yandan da gözetliyordu. Akşamın alacakaranlığında gökyüzünün beyazlığı yeryüzünü ağartıyor, dar sokakta iki sıra karanlık çalılığın arasında kurşuni bir çizgi meydana getiriyordu. Bu beyazımtırak çizgi üzerinde birdenbire iki karaltı belirdi. Biri önden gidiyor, öbürü biraz arayla arkadan geliyordu. Gavroş, işte iki kişi diye homurdandı. Birinci karaltı beli bükülmüş, düşünceli, sadenin sadesi kıyafetli, yaşlı olduğu için ağır ağır yürüyen, akşam yıldızların ışığında gezintiye çıkmış yaşlı bir beydi. İkincisi dimdik, sağlam, zayıftı. Adımlarını ötekinin adımlarına uyduruyordu ama bu isteye isteye ağır gidişte bile çeviklik, atiklik seziliyordu. Bu karaltıda bilmem nasıl ürkek, kaygı verici bir halle birlikte o devirde zarif dedikleri bir kimsenin bütün kılık kıyafeti de vardı. Şapka uygun biçimdeydi. Redingot siyahtı, iyi dikilmişti, belki de pahalı bir kumaştandı, beli de sıkıydı. Adamın başı pek güçlü bir zarafetle yükseliyordu. Şapkanın altında akşamın alacakaranlığında soluk bir delikanlı yüzü seçilebiliyordu. Bu yüzün ağzında bir gül vardı. Bu ikinci karaltıyı Gavroş çok iyi tanıyordu. Montparnasse'tı bu. Ötekine gelince hiçbir şey söyleyemezdi. Yalnız yaşlı bir adamcağızdı bu, o kadar. Hemen gözetlemeye başladı. İki yolcudan birinin belli ki öteki hakkında bir takım tasarıları vardı. Gavroş olup bitecekleri görebilecek bir yere yerleşmişti. Yataklık tam zamanında gizlenecek yer haline gelmişti. Böyle bir saatte, böyle bir yerde Montparnasse'ın av peşinde olması tehlikeli bir şeydi. Gavroş'un sokak çocuğu kalbi yaşlı adam için acıma duygularıyla dolmuştu. Ne yapmalı? İşe karışmalı mı? Bir zayıf başka bir zayıfa yardım ediyor. Bu doğrusu ya Montparnasse için pek eğlenceli bir şey olurdu. Gavroş açıkça kabul ediyordu ki bu 18 yaşındaki korkunç haydut için önce yaşlı adam sonra da kendisi ancak iki lokma oluverirdi. Gavroş karar vermek için düşünürken korkunç saldırı birden meydana geldi. Kaplanın yaban eşeğine saldırışı, örümceğin sineğe saldırışı. Montparnasse birdenbire gülü attı, ihtiyarın üzerine sıçradı, yakasına yapıştı, yakaladı, sıkı sıkıya kavradı. Gavroş çığlığını zorlukla tuttu. Bir an sonra iki adamdan biri bitkin, hırıldayarak, çırpınarak, göğsünün üzerinde mermer gibi bir diz kapağı ötekinin altına düşmüştü. Yalnız bu Gavroş'un düşündüğü gibi olmamıştı. Yere yıkılan Montparnasse'tı, üstte olan da yaşlı adamcağız. Bütün bunlar Gavroş'un birkaç adım ötesinde olup bitiyordu. Yaşlı adam yumruğu yemiş, buna karşılık vermişti. Öyle de hızlı bir vuruş vurmuştu ki göz açıp kapayıncaya kadar saldıranla saldırılan yerlerini değiştirmişlerdi. Gavroş işte yaman bir sakat diye düşündü. Alkışlamaktan kendini alamadı. Yalnız boşa giden bir alkış oldu bu. Birbirleriyle meşgul olan, birbirinin sesini kesen, solukları birbirine karışan iki adama kadar gitmedi. Bir sessizlik oldu. Montparnasse çırpınmayı bıraktı. Gavroş içinden öldü mü acaba diyordu. Yaşlı adamcağız ne bir kelime söylemiş ne de bir çığlık atmıştı. Doğruldu. Gavroş onun Montparnasse'a ayağa kalk dediğini duydu. Montparnasse kalktı ama adam onu tutuyordu. Montparnasse'ın bir koyunun yakaladığı bir kurt gibi utanmış, öfkeli bir hali vardı. Gavroş gözlerini kulaklarıyla güçlendirmeye çalışarak bakıyor, dinliyordu. Pek eğleniyordu. Bu seyirci dikkatinin mükafatını gördü. Karanlıklardan bilinmez nasıl acıklı bir hal alan bir konuşmayı havadan yakaladı. Yaşlı adam soruyordu. Kaç yaşındasın? 19. Güçlü kuvvetlisin. Niçin çalışmıyorsun? İş canımı sıkıyor. Mesleğin nedir senin? Boş gezenin boş kalfası. Ciddi konuş. Sana bir yardımda bulunabilir miyim? Ne olmak istersin? Hırsız. Bir sessizlik oldu. Yaşlı adam derin derin düşünüyor gibiydi. Kımıldamadan duruyordu. Montparnasse'ı da bırakmıyordu. Bu güçlü, çevik genç haydutta zaman zaman tuzağa yakalanmış hayvanların birden sıçramaları görülüyordu. Sarsılıyor, çelme takmaya çalışıyor, çılgıncasına kollarını bacaklarını burkuyor, kaçmaya çalışıyordu. Yaşlı adam hiç farkında değilmiş gibi duruyordu. Kesin kuvvetin kendinden emin ilgisizliğiyle onun iki kolunu bir tek eliyle tutuyordu. Adamın düşünmesi birkaç dakika sürdü, sonra Montparnasse'a dikkatle bakarak sesini yavaşça yükseltti. İçinde bulundukları karanlıkta ona bir nutuk verdi. Gavroş bunun bir kelimesini bile kaçırmamıştı. Oğlum, sen tembellikle kendini pek zahmetli bir hayata sürüklüyorsun. Ya, boş gezenin boş kalfası olduğunu söylüyorsun demek. Çalışmaya hazırlan. Korkunç bir makine gördün mü sen hiç? Hadde makinesi derler ona. Çok dikkat edip sakınmak gerek. Pek sinsi, yırtıcı bir şeydir çünkü. Elbisenin eteğini kaparsa bütün vücudun onun arasından geçer. İşte avarelik, işsizlik de böyle bir makinedir. Daha vakit varken dur, kendini kurtar. Yoksa tamamdır. Az bir zaman sonra çarkların arasında bulursun kendini. Bir kere yakalandın mı hiçbir şey umma artık. Yorgunluğa hazırlan tembel. Dinlenme yok artık. Amansız çalışmanın demir eli yakaladı seni. Hayatını kazanmak, bir iş sahibi olmak, bir görevi yerine getirmek. Bunları istemiyorsun öyle mi? Başkaları gibi olmak senin canını sıkıyor değil mi? İyi ya sen de başka türlü olursun. Çalışma kanundur. Onu can sıkıntısı diye reddeden işkence olarak kabul edecektir. Sen işçi olmak istemiyorsun, köle olacaksın. İş sizi öbür yandan yakalamak üzere bu yandan serbest bırakır. Dostu olmak istemiyorsun, kölesi olacaksın. Ya, insanların dürüst yorgunluğunu istemedin ama lanetlenmişlerin teri seni pek yakında kaplayacak. Başkalarının şarkı söylediği yerde sen inleyeceksin. Uzaktan aşağıdan öbür insanların çalıştığını göreceksin. Onlar dinleniyormuş gibi gelecek sana.